Kitabın adı Büyülü Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 12. ayrım. 9. bölüm. Jamie'nin gözleri vahşi ve öfke doluydu. Eve gözlerini onunkilerden ayırmadan avuçlarını masaya dayayıp öne doğru uzandı. "Sen bana Lobar'ı, ablanı öldürürken gördüğünü mü söylüyorsun?" Jamie'nin ağzı kelimeleri çiğniyormuşçasına oynadı, sonra acı sözler duyuldu. "Hayır. Fakat biliyorum. Onlardan biri olduğunu biliyorum. Ben onu Alice'le gördüm. Hepsini gördüm. Onların..." Jamie'nin çenesi oynadı ve sesi çatladı. Bunlar Eve onun henüz sadece 16 yaşında olduğunu hatırlattı. Çocuğun gözlerinde yaş yoktu. "Ben bir gece içeri girdim. Şehir merkezindeki evlerine." "Hangi eve?" "Acayip Selina'yla pislik Alba'nın evine." Jamie tek omzunu silkti. Bu hareket kendini beğenmişlikten değil, gerginlikten kaynaklanıyordu. "Ben onların şeytani şovlarından birini izledim." İçeceğini eline alıp kalan pepsisini içerken elinin titremesi hala geçmemişti. "Senin bir ayini izlemene izin mi verdiler?" "Onlar bir şeye izin vermediler. Orada olduğumu bilmiyorlardı. Benim kendime içeri girme izni verdiğimi söyleyebilirsiniz." Rourke'a baktı. "Onların güvenlik düzeneği seninkinin yakınından bile geçemez." "Bu iyi haber." "Çok meşgul bir çocuksun sen Jamie," dedi Eve temkinli bir sesle. "Hırsızlık üzerine bir kariyer mi planlıyorsun?" "Hayır." Jamie gülmüyordu. "Ben polis olacağım senin gibi." Eve derin bir soluk verip elleriyle yüzünü ovuşturdu ve oturdu. Yasal olmayan girişler yapmayı alışkanlık haline getiren polisler kodesin yanlış tarafında son bulur. "Ablam ellerindeydi." "Onu isteği dışında mı tutuyorlardı?" "Aklını karıştırmışlardı. Aynı şey." "Hassas bir nokta," diye düşündü Eve derin derin. Geriye dönüp çocuğun özel mülke girmesini engelleyemezdi. Dedesi de sağlam bir polisti diye hatırladı ve o da aynı şeyi yapmayı denemişti. Üstelik çocuk bu işi becermişti de. "Dedeni sevdiğim için sana bir iyilik yapacağım. Bunu kayıtlarda göstermeyeceğiz. Kayıtlara göre sen asla orada olmadın, asla o binaya girmedin. Anlaşıldı mı?" "Kesinlikle." Jamie omzunu çekti. "Her neyse. Bana ne gördüğünü anlat. Abartma, tahminde bulunma." Jamie dudağını birazcık kıvırdı. "Dedem de her zaman bunu söylerdi." "Bu doğru. Polis olmak istiyorsan nasıl rapor verdiğini görelim bakalım." "Tamam, süper. Alice deliler diyarındaydı, tamam mı?" "Derslerini kırıyordu. Okulu bırakmakla ilgili bir şeyler zırvalıyordu. Annem bu yüzden kafayı yemişti. Alice'in bir adam yüzünden bu hale geldiğini düşünüyordu. Fakat ben böyle olmadığını biliyordum. Benimle konuştuğundan falan değil, benimle konuşmayı bırakmıştı." Jamie birdenbire durdu. Gözleri karanlık ve acı doluydu. Sonra başını salladı, içini çekip devam etti. "Fakat onu tanıyordum. Alice bir erkek için uçar gider, hayaller kurar ve spastik gibi davranırdı. Fakat bu sefer farklıydı. Onun bir şeyler denediğini düşünmeye başladım. Yani yasa dışı şeyleri. Annemin dedemle konuştuğunu, dedemin de Alice'le konuştuğunu biliyordum. Ama kimse bir ilerleme kaydedememişti. Ben de durumu bir araştırayım dedim. Onu birkaç kez takip ettim. Bunun iyi bir deneme olacağını düşünüyordum. Gizlice izleme açısından. Beni asla fark etmedi. Hiçbiri fark etmedi. Birçok insan çocukları görmez. Ya da görseler bile onların zararsız gerizekalılar olduklarını düşünürler." Eve sertçe bakışlarını Jamie'ye yöneltti. "Senin zararsız olduğunu düşünmüyorum Jamie." Jamie hafifçe sırıttı. Ama Eve'in yorumunun iltifat olmadığının farkındaydı. "Böylece onu o kulübe kadar izledim. Atame yani. İlk seferinde dışarıda beklemem gerekti. Buna hazır değildim. 10 civarında içeri girdi, 12 gibi dışarı çıktı. Gulyabani devriyesiyle birlikte." Eve kaşını kaldırınca Jamie tekrar sırıttı. "Tamam. Şahıs bölgeyi 3 kişinin eşliğinde terk etti. 2 erkek, 1 kadın. Siz zaten tariflerini biliyorsunuz. Yani diyebilirim ki onlar sonradan soruşturmacı tarafından tanımlanan Selina Cross, Alban ve Lobard'ı. Doğuya doğru ilerlediler, yayaydılar. Sonra çok üniteli yerleşim mekanına girdiler. Selina Cross buranın sahibiydi. Soruşturmacı en üst pencerede bir ışığın açık olduğunu gözledi. Durumu tarttıktan sonra içeri girmeye karar verdi. Minimumla ortalama arası bir çabayla güvenlik devre dışı bırakıldı. Bir Pepsi daha alabilir miyim? Rourke hiçbir şey söylemeden boş tenekeyi aldı, geri dönüşüm kutusuna attı ve çocuğa yeni bir kutu getirdi. İçerisi kesinlikle çok sessizdi diye devam etti Jamie kutunun ağzını açarken. Ölü gibiydi, karanlıktı. Benim mini ışığım vardı fakat kullanmadım. Üst kata çıktım, iç güvenliği ve kameraları devre dışı bıraktım. Kilitler çok zorlu değildi zaten. Tahminime göre davetsiz birinin içeri girebilecek kadar cesaretli olmadığını düşünüyorlardı. Anlıyorsunuz değil mi? İçeri girdim, mekan boştu. Şaşırmıştım. Onları içeri girerken görmüştüm. Işığı görmüştüm. Fakat mekan boştu işte. Etrafa bakınmaya başladım. Garip bir sürü şey vardı evin içinde ve çok acayip kokuyordu. Hippie dükkanında satılan tütsü ve onun gibi ıvır zıvır vardı etrafta. Ama daha değişikti, acayipti yani. Yatak odalarından birindeydim. Orada şu vahşi heykel duruyordu. Domuz kafalı bir adam ve adamın alarma geçmiş gerçekten dev gibi penisi. Jamie durdu. Hafifçe yüzü kızarmıştı. Çünkü konuştuğu kişilerin polis olmalarının yanında kadın olduklarını hatırlamıştı. Pardon, daha önce de kalkmış erkek organları gördüm dedi Eve sakin bir sesle. Devam et. Tamam, tam ben oraya bakıyordum ki işte o adam içeri girdi. Lanet olsun yakalandım diye düşündüm bir an. Fakat beni görmedi. Çekmecenin birinden bir şey aldı, arkasını döndü ve dışarı çıktı. Benim tarafıma bakmadı bile. Jamie başını salladı. Kolasından büyükçe bir yudum aldı ve karnını ağrıtan o büyük korkuyu bir kez daha yaşadı. Adam duvarın arasından geçerken ben kapıya varmıştım. Gizli bir paneldi, dedi sırıtarak. Ben öyle yerlerin sadece eski videolarda olduğunu düşünürdüm. Birkaç dakika bekleyip arkasından içeri girdim. Bunu duyunca Eve elleriyle yüzünü kapattı. Arkasından gittin öyle mi? Evet, şansım hala iyi gidiyordu. Orada dar bir merdiven vardı, taştan olduğunu düşünüyorum. Müzik sesini duyabiliyordum. Müzik değil de başka türlü sesler ve hımlamalar gibiydi. Ve işte orada o iğrenç koku daha fazlaydı. Merdivenler kavis çizerek onların olduğu odaya ulaşıyordu. Bulunduğumuz odanın yarısı kadardı ve duvarları aynalıydı. Her yerde bolca mum ve azmış heykeller vardı yine. Dumanlıydı içerisi. Dumanın içinde daha başka bir şeyler olmalıydı çünkü kafamı hafif güzel yapıyordu. Daha fazlasını içime çekmemek için dikkatli olmaya çalıştım. Jamie elindeki içkiye baktı. Bu bölüm zor olacaktı, farkındaydı. Düşündüğünden de zor olacaktı. Orada yükseltilmiş bir platform vardı. Üzerinde bazı yazılar var gibiydi ama ne olduklarını çıkaramadım. Alice bunun üzerinde yatıyordu. Çıplaktı. O üçü Alice'in üzerine doğru uzanmış bir şeyler söylüyorlardı. Şarkı söylediklerini tahmin ettim fakat ne dediklerini anlayamamıştım. Alice'e bir şeyler yapıyorlardı. Birbirlerine de. Jamie tekrar yutkunmak zorunda kaldı. Yüzü bembeyaz olmuştu. Yanaklarında kırmızı lekeler vardı. Seks oyuncakları gibi şeyler vardı ellerinde. Ve Alice onlara izin veriyordu. Her ikisine de. O Cross orospusu izlerken kendisine sahip olmalarına izin veriyordu. Alice sadece izin veriyordu. Eve ne yaptığını fark etmeden uzanıp Jamie'nin elini tuttu ve onun parmaklarını kemikleri birbirine sürtünecek kadar sıkmasına izin verdi. Orada kalamazdım. Gördüklerimden, dumandan ve seslerden hasta olmuştum. Dışarı çıkmam gerekiyordu. Yukarı diktiği gözleri ıslanmıştı. Kafasını karıştırmasalar Alice böyle bir şey yapmalarına izin vermezdi. O öyle kaşarlanmış biri değildi. Öyle bir kız değildi. Biliyorum. Bunu birine anlattın mı? Anlatamadım. Çocuk yüzünü elinin tersiyle sildi. Bu annemi öldürürdü. Zıvanadan çıkmıştım. Alice'e çok sert bir şekilde girişmek istedim ama yapamadım. Onu orada o şekilde görünce utanmıştım sanırım. O benim ablamdı. Yani... Tamam. Birkaç gece sonra kulübe tekrar gittim mi içeri girdim. Seni içeri aldılar mı? Sahte kimliğim vardı. Bu gibi yerlerde eğer kimliğiniz aksini söylüyorsa sizin 12 yaşında görünmenizi önemsemezler. Yine de orada güvenlik çok daha sıkıydı. Her kahrolası yerde tarayıcıları vardı. Elektronik ve insan gücü olarak. Alice'i Lobar sürüngeniyle gördüm. Merdivenlere yöneldiler. En lüks kata kadar çıktılar. İçeri giremedim fakat onların ortadan kaybolduğunu görecek kadar yakınlarına gelmiştim. Böylece orada bir oda daha olduğunu fark ettim. Tıpkı evlerindeki gibi. Daha sonraki günlerde ben içeri girecek bir yol ararken Alice onları başından savdı. Bir süreliğine Isis denen tipin yanına taşındı. Kendine yer ve şu işi buldu. Sonra da bir daha ne kulübe gitti ne de o eve gitti. Jamie içini çekip nefesini bıraktı. Kendini toparladığını, onların ne tür pislikler olduğunu anladığını düşündüm. Daha sonra benimle de birazcık konuştu. Sana bu insanlarla ilgili bilgi verdi mi? Hayır, maalesef. Sadece çok büyük, çok korkunç bir hata yaptığını söyledi. Kendisinin artık arındığını, yani ilgilendiği kafa ütüleyen şeyleri yaptığını söyledi. Onun korktuğunu biliyordum fakat dedemle konuştuğu için durumun daha sakinleştiğini düşündüm. Onlar dedemi de öldürdüler, değil mi? Bununla ilgili bir kanıt yok ve bunu seninle tartışmayacağım, dedi. Jamie'nin tekin olmayan bakışlarla kendisini süzdüğünü görünce ekledi. Ve sen de bunu kimseyle tartışmayacaksın. O binanın ya da kulübün yakınına da gitmeyeceksin. Eğer bunu yaptığını fark edersem ve inan fark ederim, sana bir güvenlik kelepçesi yapıştırırım. Bir daha tarayıcı fark etmeden geğiremezsin bile.
Söz konusu benim ailem ama.
Evet öyle. Ancak polis olmak istiyorsan objektif olmayı öğrenmelisin. Yoksa bu işi yapamazsın.
Dedem objektif olamamıştı, dedi Jamie alçak sesle. Ve öldü.
Evin buna verecek bir cevabı olmadığı için ayağa kalktı. Şimdi sorunumuz seni buradan çıkarmak ve bu olayla bağlantını medyadan uzak tutmak. Kapıyı gözetliyor olmalılar. Her zaman bir alternatif vardır, dedi Rourke. Ben bir şey ayarlarım. Eve, Rourke'un bunu yapabileceğinden hiç kuşku duymuyordu. Başını salladı. Ben üzerimi değiştirmeliyim, merkeze gideceğim. Hadi Peabody. Eve, Jamie'ye anlamlı bir bakış attı. Yanından ayrılma. Tamam efendim. Benim bekçi köpeğim olmanı ima etti, diye mırıldandı Jamie. Eve ile Rourke mutfaktan çıkarlarken. Peabody evet dediyse de, çocuğa yol arkadaşıymışçasına gülümsedi. Bir Pepsi daha ister misin? Olabilir. Peabody kalkıp dolabın servis kapağına yöneldi. Kendine Rourke'un muhteşem kahvesinden bir fincan doldurdu.
Sen ne zamandır bir polis olmak istiyorsun?
Hatırladığım kadarıyla hep istedim. Peabody, ben de diyerek oturdu ve havadan sudan konuşmaya hazırlandı. Eve yatak odasında temizlenip üzerini değiştirirken, ''Onu havadan çıkartacağım.'' dedi Rourke.
''Havadan mı?''
''Minikopterimi almayı kastediyorum. Biraz hız yapmayı düşünüyordum zaten.''
''Bu bölgeler şahsi minikopter kullanımına uygun değil.''
Rourke gülüşünü bir öksürükle gizlemeye çalıştı.
''Bunu rozetin takılıyken bir daha söyle.''
Eve kendi kendine mırıldandı ve temiz bir gömlek çıkardı. ''Onu evine götür, olur mu? Çok makbule geçer.'' Çocuğun hayatta olması bile büyük şans. O becerikli ve parlak bir çocuk. Ayrıca dikkatini toplamayı biliyor. Rourke cebinden çıkardığı karıştırıcıya hayranlıkla bakarken gülümsüyordu.
Ben onun yaşındayken elimde bu olsaydı...
Ah, imkanlar, ah! Sen sihirli parmaklarınla da yeterince beceriklisin.
Doğru.
Rourke karıştırıcıyı tekrar cebine attı. Mühendislerine bunu analiz ettirecek ve büyük olasılıkla kopyasını ürettirecekti. Korkarım zamane gençliği el becerilerini takdir edemiyor. Eğer Jamie yasaları koruma konusunda fikir değiştirirse benim küçük dünyamda ona güzel bir yer bulabilirim diye düşünmekteyim. Sakın ona bundan bahsetme, çocuğu yozlaştırırsın.
Rourke ince altından bileklik ünitesini alıp koluna taktı. Jamie'yi çok iyi idare ettin. Soğuk değildin ama kararlıydın. İyi, otoriter ve anneliğe özgü bir tavrın vardı. Eve gözlerini kırpıştırdı. Ha? Sen çocuklarla bayağı iyisin. Eve'in rengi atarken Rourke sırıtıyordu. Ben düşündüm de, saçmalama, toparlanır mısın sen? Dedi Eve silahını bağlarken. Ben önce merkeze uğrayacağım, raporumu dosyalayacağım. Whitney'e dosyaya girmeyecek bilgileri sunacağım. Resmi olarak Jamie'nin adı bu olaylara karışmayacak. Eğer gerekirse siz ikiniz annesine uygun bir hikaye anlatmayı başarırsınız eminim. Çocuk oyuncağı dedi Rourke. Hı. Benim ilk gözlemlerime göre Lobar 3.30'da öldürülmüş, yani biz kulüpten çıktıktan bir saat sonra. Kapının dışında ne kadar yattığını söylemek zor ama tahminen Jamie onu bulmadan önce 15 dakika kadar. Lobar'ı orada bırakanın etrafta dolandığını düşünemeyiz. Ancak beklenmedik bir şekilde Jamie'yi görmüşlerse o da hedef haline gelmiştir. Ben çocuğun sürekli gözlem altında tutulmasını istiyorum ve Whitney beni rahat bırakana kadar bu iş için bir polis kullanamam. Benim güvenilir adamlarımdan birini bu iş için görevlendirmemi ister misin? Evet, senden bunu yapmanı rica edeceğim. Eve aynaya doğru tarak yerine parmaklarını kullanarak saçını taradı. Ben bu işi birçok açıdan eve getirdiğim için çok üzgünüm. Rourke Eve'e doğru yürüdü. Onu kendine doğru çevirdi, yüzünü avuçlarının arasına aldı. Sen yaptığın şeyi olduğun kişiden ayıramazsın. Bunu yapmanı beklemiyorum, istemiyorum da. Ancak sana dokunan her şey bana da dokunur. Zaten beklediğim ve istediğim de budur. Bana dokunan son dava neredeyse öldürüyordu seni. Eve genç adamın bileğini tuttu ve sıktı. Sana çok ihtiyacım var ve bu senin suçun, dedi. Aynen öyle. Rourke öne eğilip Eve'i öptü. Benim istediğim de bu açıkçası. İşine git Teğmen. Gidiyorum. Eve kapıya doğru ilerledi, durdu, geriye doğru baktı. Trafik şubesinden kocamın minikopteriyle gök otobanlarında hız yaptığını duymak istemiyorum. Duymayacaksın. Çok iyi rüşvet veririm. Bu Eve'i güldürdü. Peabody'yi almak için aşağı indi. Biraz sonra ilk medya saldırısıyla yüzleşecekti. Daha araca binip kemerini bağlamıştı ki pahalı bir motorun gürültülü sesini duydu. Biraz yüzünü buruşturarak doğuya doğru baktı ve parlak minikopterin boyalı, sadece dışarıyı gösteren camlı kabinini ve uçuşa geçmeden önce fırıl fırıl dönen gümüş pervanesini, sonra da fırlayıp gitmesini, yasa dışı olduğu kesin, izledi. ''Vay canına! Ne biçim bir makine bu böyle? Rourke'un mu? Hiç bindin mi?'' Peabody başını çevirip uzandı. Son bir kez bakmak istemişti. Çok hızlı bir bebek bu. Kes sesini Peabody. Hiç kişiye özel olanına binmemiştim. Özlem dolu bir iç çekmeyle Peabody yerine yerleşti. Trafik şube araçları bunun yanında köpek maması gibi kalıyor. Sana sus dediğim zaman mahcup olurdun. Eski güzel günlerde öyleydi. Sırıtarak Peabody ayaklarını bileklerinden çapraz yaptı. Çocuğu çok güzel idare ettin Teğmen. Eve gözlerini devirdi. İşbirliği yapmaya hazır şahitleri nasıl sorgulayacağımı biliyorum Peabody. Bir genci herkes idare edemez. Bu çocuklar yabani ve kırılgandırlar. Bu çocuk da görmesi gerekenden çok daha fazla şey gördü. Biliyorum. Eve de bunları yaşadığında o yaşlardaydı. Çocuğu anlaması belki de bu yüzdendi. Kendini hazırla Peabody, çevremizde köpek balıkları dolaşıyor. Peabody kapının dışında bekleşen haberci kalabalığına bakıp yüzünü buruşturdu. Dışarıda mini kameralar, kayıt cihazları ve aç bakışlar vardı. Of, umarım en güzel yerimi çekerler. Üzerinde otururken çekmeleri biraz zor olur. Teşekkür ederim, spora gidiyorum bir süredir. Peabody otomatik olarak sırıtmayı bıraktı ve ifadesiz profesyonel bir yüz ifadesi takındı. Nadine'i görmüyorum, diye mırıldandı. Buralardadır. Eve kapının uzaktan kumandasına dokundu. Furst bunu kaçırmaz. Eve zamanlamayı iyi yapmıştı. Aracın burnu demire sürtmeden birkaç saniye önce kapı açıldı. Haberciler öne çıktılar, arabayı çevirip kameralarını hedefe doğrulttular ve bağırarak sorularını sormaya başladılar. Bir veya ikisi ya cüretten ya da salaklıktan özel mülke girdiler. Eve mesajı almıştı. Dış hoparlörlerin sesini patlayacak şekilde yükseltti. Eve, "Soruşturma sürüyor," diye konuştu. "Resmi açıklama öğleyin yapılacak. Bu mülke giren medya mensuplarına sadece dava açılmakla kalmayacak, bilgiye ulaşmaları da engellenecektir." Eve kapıları hızlıca kapattı. "Burada görevli bıraktığım üniformalılar hangi cehennemde?" "Büyük ihtimalle canlı canlı yemişlerdir onları." Peabody arabanın kendi tarafındaki camına gövdesini yapıştırmış haberciyi izliyordu. "Bu bayağı hoş biri teğmen. Yüzüne zarar vermemeye çalış." "Kendi seçimi." Eve arabayı sürmeye devam etti. Biri çamurluktan sekti ve küfrü bastı. Hafif bir çarpışmaydı ama çok yüksek bir bağırış koptu. "Ayak için 10 puan kazandın," diye yorumladı Peabody, bayağı heyecanlanmıştı. "Bakalım şurada duranı indirebilecek misin? Yeşil takım giymiş, seren direğine benzer bacakları olan kadını. Sana 5 puan daha kazandırır." Eve direksiyonu hızla kırdığında cama sıkıca tutunmuş haberci kayıp yere düştü. "Kaçırdın kadını. Olsun, hepsini de kazanacak değiliz." "Peabody." Eve başını sallayarak hızlandırıcıya bastı ve şehir merkezine doğru yollandı. "Bazen senin için endişeleniyorum." Eve önce Whitney'i görmek istiyordu. Fakat Nadine'i merkezin ilk kat giriş kayarında pusu kurmuş beklerken görünce şaşırmadı. "Yoğun bir geceydi Dallas." "Bunda haklısın ve ben hala çok meşgulüm. Öğleyin bir basın açıklaması olacak. Sen bana şimdi de bir şeyler verebilirsin." Nadine dirseğiyle Eve'in kayara geçişini engelledi. İri bir kadın değildi ama çok sinsi biriydi. Çabuk hareket edemeyen kişi şehrin en iyi canlı habercilerinden biri olamazdı. "Ufacık bir şey Dallas. Halka saat 10'daki programımda açıklayabileceğim bir şey versen yeter." Eve kısaca, "Ölü erkeğin kimliği yakınları tarafından onaylanana kadar saklı tutulacak," dedi. "Yani sen kim olduğunu biliyorsun. Boğazını kesenin kim olduğuna dair bir ipucun var mı?" "Profesyonel kanaatime göre elinde sivri bir alet tutan biri," dedi Eve kuru bir ses tonuyla. "Hmm." Nadine'in gözleri kısıldı. "Olay yerindeki bir dedikoduya göre bir not bırakılmış ve bu ayin sırasında işlenmiş bir cinayetmiş." "Bu bilgi sızdırmalarına lanet olsun." "Bununla ilgili bir yorum yapamam. Bir dakika bekle." Nadine kayarın tepesinde Eve'in kolunu yakaladı. "Benim bir şeylere tutunmamı istersin çünkü bilirsin ki yaparım bunu. Bana bir şey ver ve bırak ben de işimi yapayım." Medyaya güvenmek zar atmak gibi bir işti. Ama Nadine daha önce de güvenmişti. Ortak yararları için. Bir araştırma aracı olarak Eve Nadine'in iyi bilenmiş bir alet olduğunu biliyordu. Eğer bu cinayet bir ayinin parçasıysa, ki bu ispat edilmediği için yayınlanamaz, benim bir sonraki adımım bu türden tarikatlar ve üyeleri kayıtlı ya da kayıtsız hakkındaki tüm geçerli bilgileri toplamak olurdu. Bin çeşit böyle topluluk var Dallas. O zaman çalışmaya başlasan iyi olacak. Eve kolunu çekti ve Nadine'in önüne bir kırıntı daha attı. Komik. Tarikatla büyücülük aynı kökten geliyor. Ya da belki bu sadece bir rastlantıdır. Belki de öyledir. Nadine aşağıya inen kayara bindi. Seni bilgilendiririm. Peabody, bu çok yerinde bir hareket oldu diye yorumladı. Böyle devam etmesini umalım. Ben Whitney'e gidiyorum. Bu sabah olay yerinde olan tüm üniformalıların isimlerini çıkarmanı istiyorum. Her biriyle iç güvenlik konusunda konuşmak istiyorum. Of, aynen öyle, diye Eve mırıldandı ve asansöre ilerledi. Whitney onu bekletmedi. Odasına girip koltuğa oturduğunda Eve, Whitney'in de bir önceki gece kendisi kadar az uyumuş göründüğünü düşündü. İçişleri Wojcicki konusunda sızlanıp duruyor. Resmi bir soruşturma için zorluyorlar. Onları uzak tutamazsın. Bugün mesai sonuna kadar tutabilirim. Raporum yardım edecektir. Eve çantasından bir disk çıkarttı. D.C. Wojcicki'nin yasa dışı uyuşturucu kullandığına dair kesinlikle hiçbir kanıt mevcut değil. Selena Cross olayında kendi başına hareket ettiğine dair her tür işaret mevcut. Sebepleri kişisel kumandan, İçişleri Departmanı bile bunu anlayabilir. Alice'in ifadesi var bende, kayıtlı ve tam olarak rapora aktarılmış vaziyette. Fikrime göre ona ilaç verildi ve toyluğundan yararlanıldı. Cinsel olarak kullanıldı. Selina Cross ve Alban tarafından oluşturulan bir tarikatla ilişkiye girdi. Onlarla ilişkisini bitirdiğinde ise tehdit edildi ve korkutuldu. Sonuç olarak Alice Frank'e gitti. Peki Alice onlarla ilişkisini neden bitirdi? Alice ayinde bir çocuğun öldürüldüğüne şahit olduğunu iddia ediyor. Ne? Masasından ayağa kalktığında yumruğunu sıkmaktan Whitney'in parmak boğumları bembeyaz olmuştu. Kız bir cinayete tanık oldu. Frank'e bunu bildirdi ve Frank bunu dosyalamadı mı yani? Alice ona anlatmadan önce bayağı bir süre beklemiş kumandan. Suçlamalarını destekleyecek hiçbir kanıt yok. Şimdilik bunu ispat edemiyorum. Ancak ben Alice'in cinayeti gördüğüne inandığını söyleyebilirim. Ve Alice kendi hayatını da kaybetmekten çok korkuyordu. Aynı zamanda dedesinin ölümünden kendini sorumlu hissediyordu. Dedesinin Selina Cross'u özel olarak araştırdığı için öldürüldüğüne şiddetle inanıyordu. Selina Cross'un kimyasallar konusunda uzman olduğunu iddia ediyor ve sonuç olarak Frank'in zehirlendiğini düşünüyordu. Bunu kanıtlayacak yeterli bilgi yok elimizde. Şimdilik Alice bir sonrakinin kendisi olacağından emindi ve bana ifade verdiği gece öldü. Cross'un aynı zamanda biçim değiştirebilen biri olduğunu da iddia ediyordu. Pardon? Cross'un farklı şekiller alabildiğine inanıyordu. Bir kuzgun mesela. Cross'un bir karga olup uçabildiğini mi düşünüyordu? İnanamıyorum Dallas. EED'deki çocuklar bunu çok sevecekler. İnanması için bunun gerçek olmasına gerek yok. Alice korkmuş genç bir kızdı. Bu insanlar tarafından eziyet görmüştü. Öldüğü gece ben penceresinin pervazında siyah bir tüy bulmuştum. Sahte bir tüydü ve telelinkinde bir tehdit mesajı vardı. Onu taciz ediyorlardı kumandan, bundan hiç şüphem yok. Frank sadece ailesini korumaya çalışıyordu. Belki konuya yanlış yaklaşmıştı ama o iyi bir polisti ve iyi bir polis olarak öldü. EED'de bunu değiştiremez. Biz öyle yapmadıklarından emin olalım. Diski kilitleyip kaldırdı. Şimdilik bu burada kalsın. Finney, şimdi değil Teğmen. Eğer bir sinek gibi kovulmaya razı olursam kahrolayım diye düşündü Eve ve çenesini kaldırdı. Kumandan, benim şu ana kadar olan araştırmam, D.C. Wojcinski'nin kişisel araştırmasının Yüzbaşı Finney ile bir bağ olmadığını kesinlikle ortaya çıkarıyor. Finney'in Frank'in kayıtlarıyla oynadığına dair hiçbir kanıt bulamadım. Sen gerçekten Finney'in kanıt bırakacağına inanıyor musun Dallas? Eve gözünü kırpmadan, eğer karışmış olsaydı bilirdim, dedi. Hem arkadaşı hem de vaftiz kızı için acı çekiyor ve resmi çizgiler dışında olayla ilgili bir şey bilmiyor. Bilmiyor kumandan ama bilmeye hakkı var. Bu onlara pahalıya patlayacaktı. Bunu Whitney biliyordu. Fakat yapabilecekleri bir şey yoktu. Onun kişisel haklarını dikkate alamam Teğmen. İnan bana EED almaz. Tüm buradaki bilgiler gerektiğinde bilgilenmek için. Çok zorlu bir noktadayız. Bunu idare etmen gerekecek. Midesinde bir delik açmıştı bu söz ama Eve başını salladı. İdare edeceğim. Bununla bu sabah evinin dışında bırakılan ceset arasındaki bağlantı nedir? Seçeneği kalmayınca Eve eğitimine sığındı ve bilgileri aktardı. Robert Matthias, Lobar olarak biliniyor. Beyaz erkek, 18 yaşında. Raporumda ölüm nedeni boğazının kesilmesi olarak görünüyor. Fakat aynı zamanda vücudu da zarar görmüş. Kurban Cross'un tarikatının bir üyesiydi. Ben dün gece onu da çalıştığı yerde sorgulamıştım. Atame denen bir kulüp, Selina Cross bu mekanın sahibi. Konuştuğun insanlar çok çabuk ölüyorlar Dallas. Lobar, Alice'in öldürüldüğü geceki tanığıydı Cross'un. Onun ve Alba'nın. Sorgulama sırasında bunu doğrulayacak şekilde ifade vermişti. Eve çantasını açtı. Lobar, olay yerinde öldürülmemiş ve bulunduğu yere bir ayini işaret edecek şekilde bırakılmıştı. Whitney'in masasına ölünün fotoğraflarından birini koydu. Cinayet silahı kasığına saplanmış olan bıçak gibi gözüküyor. Bu bir atame, ayin bıçağı. Güya vikalar bıçağı kör bırakıyorlar ve bu sadece sembolik olarak kullanılıyor. Eve başka bir fotoğraf daha çıkardı. Bu resimde not daha iyi görünüyordu. Bu mesaj, bu cinayetin Şeytan Kilisesi'nin düşmanları tarafından işlendiğini işaret ediyor. Şeytan Kilisesi, diye mırıldandı Whitney. Cesedin resmi onu hasta etmemişti ama yormuştu. Bunlardan yeterince görmüştü şimdiye dek. Görülebilecek en büyük zıtlık bu herhalde. Biri yaptıklarından hoşlanmamış ve onu ortadan kaldırmış. Olay yeri öyle düzenlenmişti. Bu mümkün tabii ve benim de bu açıdan ekleyebileceğim birkaç cümle var. Whitney resimden başını kaldırdı. Sen Cross'un bu işte bir parmağı olduğunu, onun kendi tanığını idam ettiğini düşünüyorsun. Selina eğer varsa kendi çocuklarını bile gebertir. Onun çok zeki olduğunu düşünüyorum, diye devam etti Eve. Ayrıca deli olduğunu da düşünüyorum. Bu konuda Mira'ya danışacağım. Yaptığı şeyi getirip benim kafama atmaktan da büyük bir zevk aldığını düşünüyorum. Selina'nın Lobar'a artık pek ihtiyacı yoktu. Ben onun ifadesini almıştım. Whitney başını salladı, resimleri Eve doğru itti. Onunla tekrar konuş ve şu Alban'la. Tamam efendim. Eve fotoğrafları kaldırdı. Başka bir şey daha var. Bu biraz daha hassas. Nedir? Ben buna dair tüm referansları resmi rapordan sildim. Zamanlamayı az da olsa değiştirdim. Kayıtta Rourke'la benim güvenlik alarmı tarafından uyandırıldığımız yazıyor. Alarmın ceset oraya bırakılırken devreye girdiğini söyledim. Kayıt dışı olanıysa cesedi biz bulmadık. Jamie Lindstrom buldu. Tanrım, dedi Whitney uzun bir süre bekledikten sonra. Parmaklarını gözlerinin üzerine bastırdı. Nasıl? Eve boğazını temizledi ve çabucak, kısa ve öz olarak alarm çaldıktan sonra olanların raporunu verdi. Jamie'nin kahvaltı masasında onlara anlattıklarıyla noktayı koydu. Bunların ne kadarını EED'ye bildireceğinizi bilmiyorum. Jamie'nin ifadesi Alice'in söylediği şekilde Frank'in Cross'u tuzağa düşürmeye çalıştığı bilgisiyle uyuşuyor, dedi. Elimden geldiğince filtre edeceğim bunu. Whitney gözlerini ovuşturmaya devam ediyordu. Önce kız torunu, şimdi de erkek torunu. Sanırım ben onu doğru noktada tutmak için yeterince sarstım. Dallas, gençleri sarsmak oldukça zordur. Ben de o günleri yaşadım. Ben onun güvenliğinin sağlanmasını istiyorum. Aynı zamanda gözlenmesini de. Kendi kararlarımla da bunu ben hallediyorum. Whitney kaşını çattı. Rourke mu ayarlıyor yani? Eve ellerini kavuşturdu. Çocuk gözlenecek. Bunu burada bırakalım. Whitney arkasına yaslandı. Bir ev yapımı, avuca sığan karıştırıcı dedin. Bir çocuğun yaptığı ve senin o yaşadığın kale gibi yerin dış güvenlik kademelerini devre dışı bırakabilen bir karıştırıcı, ha? Aynen böyle görünüyor. O nerede şimdi? Ona geri vermemişsindir. Ben salak değilim, dedi Eve. Bileğine vurulmuş gibi hissetmişti. Rourke aldı onu. Cümlesini tamamladığında aldığı eğitimin ne denli dışına düştüğünü fark ederek irkildi. Rourke aldı, ha? Durumun garipliğine rağmen Whitney başını geriye doğru atıp kahkahayla güldü. Oo, bu süper olmuş. Sen kurda kümesin anahtarını vermişsin. Whitney, Eve'in gözünü kısıp kaşını çattığını görünce kıkırdamamaya çalıştı. Sadece bir şakaydı Teğmen. Evet efendim, ben onu geri alacağım. Gücenme Dallas ama iddia kabul ediyorsan ben Rourke üzerine bir yüzük koyarım. Her şekilde gayri resmi de olsa departmanımız onun işbirliği ve yardımlarını takdir ediyor. Bunu ona iletmezsen beni affedin. Böyle şeyler sadece onun kafasının dikine gitmesine yol açıyor. Çıkması gerektiğini fark edince Eve ayağa kalktı. Kumandan, Frank temizdi. EED bunu onaylayacaktır. Ölümünün doğal mı başka şekilde mi olduğu çok zor belirlenebilir. Ben Yüzbaşı Feeney'i bu konuda kullanabilirim. Feeney'e bu konuda ihtiyaç duymayacağını biliyorsun Dallas, yani soruşturma anlamında. Senin duygularını takdir ediyorum fakat bu aksi söylenene kadar burada kalacak. Bir gün kendini bu koltukta otururken bulabilirsin, dedi Whitney ve Eve'in alnının şaşkınlıktan kırışmasını izledi. Zor kararlar da bu koltukta seninle birlikte oturur ve zoraki emirler vermek de onları almak kadar rahatsız edicidir. Beni bilgilendirmeye devam et. Evet efendim. Eve kapıdan çıktı. Whitney'in ne koltuğunu, ne rütbesini, ne de sorumluluğunu istiyordu. Bundan emindi. 12. ayrımın sonu. Sayfa 149. Devamı 13. ayrımda.